Ayrım 22, sayfa 285, bölüm 7, Cumhuriyet veya Padişah'ın kulu nasıl vatanın kulu oldu? Amicus Plato, sed magis amica veritas. Dipnot, Eflatun'u severim ama gerçeği daha çok severim anlamına gelen Latin atasözü. Marx'ın ünlü eseri Kapital'in birinci cildinin birinci bölümünün başlığı metafetişizmdir. Bununla diyor Samir Amin, Marx kapitalist toplumun sırrını açığa çıkarmak istemişti. O sır kapitalizmin ekonomiye dayanması, ekonominin de tüm diğer sosyal veçeleri belirlemesi, sosyal formasyonda asıl belirleyici olanın ekonomik kerti olması ile ilgilidir. Eğer diyor Samir Amin, biri haraca dayalı prekapitalist üretim tarzı ile ilgili bir kitap yazmaya girişmiş olsaydı, eserin adı Kapital yerine iktidar, birinci bölümün başlığı da metafetişizmi yerine iktidar fetişizmi olurdu. Dipnot Samir Amin, Peace, National and Regional Security and Development, Some Reflections on the African Experience, Alternatives 17, 1989, sayfa 215-229. Samir Amin'in bu tespiti son derecede önemlidir ve nasıl burjuva toplumu ekonomik belirleyiciliğe dayanıyorsa, prekapitalist dönemin Avrupa dışındaki sınıflı toplumları da başlı başına bir ekonomik rol üstlenmiş bulunan devletin, yani siyasal kertenin belirleyiciliğe dayanıyordu. Öyleyse prekapitalist dönemin toplumlarının ve veya onun kalıntılarının anlaşılması için siyasal veçenin anlaşılması, haraca dayalı sosyal formasyonun sırrını açığa çıkarmanın koşuludur. Metafetişizmi ile ilgili olarak Marx, ilk bakışta bir meta çok önemsiz ve kolayca anlaşılır bir şey gibi gelir. Oysa metanın tahlili aslında onun metafizik incelikler ve teolojik süslerle dolu pek garip bir şey olduğunu göstermiştir, diyor. Dipnot, Karl Marx, Kapital, 1. cilt, çeviren Alaaddin Bilgi, Sol Yayınları, Ankara 1978, sayfa 86. Prekapitalist dönemin devleti için aynı şeyi söylemek mümkündür. Burjuva toplumunda sömürü saydam olmadığı için toplumla ilgili gerçek, metafetişizmi aracılığıyla gizlenir bir sırra dönüştürülürken, sömürünün saydam olduğu prekapitalist dönemin haraca dayalı sınıflı toplumlarında, devlet etrafında mitler, söylenceler, efsaneler, hurafeler ve bir kutsallık söylemi oluşturmak esastır. Mistik bir kuşatma olmadan sosyal formasyonun var olabilmesi ve kendini yeniden üretebilmesi mümkün değildir. Sömürünün açık oluşu, sömürüyü gizleyen bir sır perdesinin mevcut olmayışı, egemen sınıfın varlığının, zenginliğinin, ihtişamının kaynağı olan sosyal artığın, üretici sınıf olan köylüden zora dayalı, yani haraç olarak alınıyor olması, mevcut yapının başka bir veçesinin efsaneleştirilip kutsanmasını zorunlu hale getiriyordu. Velhasıl yeryüzüne sömürünün ve iktidarın inmesi için bir şeylerin gökyüzüne çıkması gerekiyordu. Bu da siyasi iktidar ya da devletle ilgili bir kutsallık, insanüstülük söylemi oluşturmayı zorunlu hale getiriyordu. Başka türlü ifade etmek gerekirse haraca dayalı prekapitalist sınıflı toplumların meşrulaştırılıp dolaysız üretici sınıflarca kabullenirliğini sağlamanın yolu iktidarı dolayısıyla devleti fetişleştirmekten geçiyordu. 1923 sonrasında Türkiye'de geçerli rejim retoriğe rağmen Os imparatorluktan bir kopuşun sonucu olmadığı için haraca dayalı sosyal formasyona özgü nitelikler, belirleyicilikler de etkili olmaya devam etti. Bugün de devam ediyor. Öyleyse bugünün Türkiye'sinin anlaşılması için batıda üretilmiş Avrupa merkezli teorik entelektüel bilimsel birikime dayanmak yeterli değildir. Bir kere burjuva düşüncesinin devletle siyasi iktidarla ilgili yaklaşımları, devlet, iktidar, velhasıl siyasi kertenin tahlili ve anlaşılması için yeterli değildir. Zaten öyle bir kaygı da söz konusu olamazdı. İkincisi ne yazık ki bu alandaki Marksist teorik entelektüel birikim de son derecede yetersizdir. Marksist bilimsel entelektüel gelenek burjuva toplumunun temeli olan ekonomik kertenin veya veçenin densin anlaşılmasında büyük bir başarı ve yetkinlik sergilemiştir. Ama genel olarak devlet, özel olarak da haraca dayalı sınıflı toplumlardaki devlet, yani iktidar ve siyaset, hakkında teorik entelektüel birikim az gelişmiş durumdadır. Dolayısıyla devlet teorisi oluşturulmayı, değilse geliştirilmeyi bekliyor. Aslında prekapitalist toplumlarda, özellikle de onun en gelişmiş versiyonu olan Doğu imparatorluklarında, devletin bir mitolojik, kutsallık, erişilemezlik, insanüstülük söylemiyle örtülmesi ve keskin bir ideolojik kuşatmanın geçerli olması, doğrudan üretici güçlerin az gelişmişlik düzeyinin sonucuydu. Artık ürünün görece sınırlı ve sömürünün saydam oluşu, egemenliğin var olabilmesi ve kendini yeniden üretebilmesi için devletin kutsanmasını zorunlu hale getiriyordu. Fakat devletin ya da siyasi iktidarın mitslik bir kutsallık perdesiyle örtülmesinin önemli bir nedeni daha vardı. İki temel sınıftan oluşan haraca dayalı sosyal formasyonda egemen sınıfı oluşturan taraf üretici faaliyetin dışında her türlü üretici faaliyete bütünüyle yabancılaşmış, kelimenin gerçek anlamında parazit değilse ünlü Fransız fizyokrat düşünür Turgot'un tabiriyle kısır sınıftır. Haraç genel kavramı içine sokulabilecek sömürü, ganimet, yağma ve talanı örgütleyerek yaşayabilen, o sayede zenginliğe, servet ve ihtişama ulaşabilen ve kendini yeniden üretebilen bir sınıftır. Bu durum devlet aygıtının adamlarını, en azından devlet aygıtının üst seviyesindekileri zorunlu olarak ideolojik zihinsel manipülasyonlar yapmaya zorlar. Söz konusu kesimin sömürücü bir sınıf olarak kendi çıkarını meşrulaştırmasının yolu, devletin kutsanmasından, yüceltilmesinden, insan üstülüğünün ilan edilmesinden, velhasıl bir sır perdesiyle örtülmesinden geçer. Sömürünün ve egemenlik ilişkisinin devamı ve kendini yeniden üretebilmesi devlet aygıtının varlığına bağlıdır. Devlet aygıtı da ancak bir kutsallık söylemiyle kuşatıldığında ya da ideolojik mistifikasyon yaratıldığında meşruluk ve kabullenirlik kazanabilir. Oysa devleti ve egemenlik ilişkilerini örten örtü kaldırıldığında tüm kutsallık, yücelik, erişilemezlik, semavilik, retoriğinin ne demeye geldiği, neye yaradığı da açığa çıkar. Zira egemen sınıfın adamları devleti kutsal görünürken elbette buna kendilerinin de inanması önemli değildir. Nitekim kendi eserleri olan mistifikasyona pekala kendileri de inanabilirler ve inanıyorlar. Bu durum bir insanın kendi yarattığı canavardan korkması gibi bir şeydir. Asıl kendi varlık nedenlerini, kendi dar çıkarlarını kutsamış olurlar. Ama kendi dar çıkarlarını tüm toplumun çıkarı gibi sunmak kaydıyla... Zaten bir reifikasyon aracı olarak ideolojinin işlevi de bir sınıfın veya birilerinin çıkarını herkesin çıkarıymış gibi göstermek ve kabullendirmek değil midir? Yönetici sınıfı oluşturan insan grubunun ki Osmanlı Türk geleneğinde egemen sınıfla aynı şeydi, üretici faaliyete yabancılaşmışlığı onun devleti kutsamasının temel nedenini oluşturur. Zira yaşamı için gerekli olanı kendi çabasıyla üretemez durumdadır. Kendi yaşamı için gerekli olanı üretemeyen insanlar grubu veya sınıfı densin, bu niteliğinden ötürü ve aynı zamanda kötürüm insanlar topluluğudur. Bir eğitimden geçip devlet aygıtına dahil olan, yani terfi eden unsurlar, söz konusu eğitim sürecinde üretici faaliyete yabancılaşırlar. Belirli bir eğitimin sonucunda artık kötürüm yaratıklar haline gelmişlerdir. Ama egemen ideoloji sadece bu durumu gizlemekle kalmaz. Aynı zamanda yönetenlerin üstün oldukları bilincini de yayar ve egemen kılar. Aldıkları, verilen eğitim, onlarda başkalarından farklı oldukları bilincini yerleştirir. Eğer başkalarından farklıysalar, başkaları üzerinde otorite kullanmaya, onları yönetmeye, gütmeye de hakları olduğu bilincini içselleştirmeleri de anlaşılır bir şeydir. Eğitim sürecinin uzun tutulmasının asıl nedeni uzun eğitim döneminde bir şeyler öğretmekten çok eğitimden geçenlerde diğerlerinden farklı oldukları bilincini yerleştirmektir. Üretim sürecine bütünüyle yabancılaşmış kendi ihtiyacı olanı ancak başkasına egemen olmakla sağlayabilen bu sınıf devleti yüceltip kutsarken aslında kendi çıkarlarını daha da ötede kendi varlığını kutsamış olur. Devlet memurlarının örtük bir köle bilinci taşımalarının nedeni de işte burada yatar. Devlet bürokrasisi manipülasyona fevkalade açık bir yapıdır. Devlet katında etik değerler ve kaygıların var olmayışı, değilse kolaylıkla vazgeçilebilmesi bu durumla doğrudan ilgilidir. Memur tanımı gereği emrolunan, dolayısıyla emri yerine getirmek durumunda olan biri demek olduğuna göre. Birinci Jön Türk İttihatçı iktidarı döneminde daha önce kısaca değindiğimiz Osmanlı ordusu içinde oluşan muhalif grup tarafından halaskar, zabitan, İttihatçıların politikalarının eleştirildiği bir bildiride yukarıda söylediklerimizin bir özeti olan şu ifade yer alıyordu. Unutmamalıyız ki bazı subaylar tanrı göstermesin memleketimiz yabancılar tarafından işgal edilirse geçinecek bir sanatımız olmadığı için aç kalırız. Dipnot, aktaran Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 9, sayfa 164. Devletin neden kutsanıp fetişleştirildiği, devlet aygıtının kendini yeniden üretmesinde ideolojik kertenin önemi, kutsal devlet bilincinin nasıl egemen kılındığı ve benzerleri önemli teorik sorunlar olmakla birlikte kitabımızın planı ve bütünlüğü içinde bu sorun üzerinde daha fazla durmamız gerekmiyor. Öyleyse Jön Türklerin serüveninin izini sürmeye, kopuş süreklilik sorununun tahliline devam edebiliriz. 1. Milli Mücadele veya 19 Mayıs Efsanesi. Birinci Emperyalist Savaş'ın sonunda Osmanlı İmparatorluğu çöktü. İttihatçı iktidarın ırkçı pan-Türkizmi iflasla sonuçlandı. İmparatorluk topraklarının önemli bir bölümü imparatorluktan koparıldı, geri kalanında yer yer emperyalist devletler tarafından işgal edildi. Fakat Sovyet devrimiyle savaş öncesi ve savaş süresinde yapılan emperyalist hesaplar ve gizli anlaşmalar da geçersiz hale geldi. Emperyalist ülkelerin yaklaşık 100 yıldır gündeminde olan Şark meselesinin halli meselesi bu yeni unsurun devreye girmesiyle geçerli olmaktan çıktı. Sovyet devrimi önceden yapılmış hesapları alt üst etti. İşte savaşın sona erdiğinin ilan edildiği Mondros Mütarekesi'nden 27 Ekim 1918 Şark sorununun nihai olarak halledildiği Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 1923-24 Temmuz yılına kadar geçen dönem milli mücadele dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu 5 yıllık döneme başlıca iki olgu damgasını vuracaktı. Bunlardan birincisi Jön Türklerin kendilerini ve devleti kurtarmak üzere bir milli direniş, sonucunda İngiliz destekli Yunan saldırısının püskürtülmesi, ikincisi de emperyalist güçlerle yapılan pazarlıklardı. Bizim problematiğimiz bakımından bu dönemin önemi milli mücadele denilenin Osmanlı'yı iyice küçülmüş bir toprak parçası üzerinde yaşatma arayışları ve çabaları olmasıdır. Resmi tarih milli mücadeleyi örgütleyen ekibin imparatorluğu çöküşe götüren iddiatçı klikten farklı olduğu düşüncesini yaygınlaştırmak için oldukça yoğun bir ideolojik manipülasyona girişmiştir. En azından bu tür bir izlenim yaratılarak cumhuriyeti kuran kadronun yeni olduğu ileri sürülmüştür. Aslında bu tür bir ideolojik manipülasyon cumhuriyetin yepyeni güçlerin eseri olduğu bilincini yaymayı amaçlamaktaydı. Milli hareketin sanki iddiatçıların eseri değil de tarih sahnesine yeni çıkmış bir siyasi kadronun eseri olduğu biçiminde bir bilinç yaratılmak istenmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çabalar oldukça verimli de olmuştur. Başka bir ifadeyle cumhuriyetin iddiatçı damgasını taşımadığını kanıtlayarak süreklilik bağı inkar edilmek istenmiştir. Oysa cumhuriyeti kuran ekiple iddiatçılar birbirlerinden ayrı değildi. Aksine Kemalist Kuvayi Milliyeciler de güya kendilerini ayrıymış gibi göstermeye çalıştıkları iddiatçıların bir parçasıydılar. İddiatçılarla Kemalistler arasındaki çatışma ise nihayet iddiatçılar arasındaki bir klikler savaşıydı. İddiatçılar arasında asıl hesaplaşmanın gündeme geldiği 1923 sonrasında iddiatçılardan bir kesimi başka iddiatçıları tasfiye etmek için kendilerinin iddiatçı olmadığı yanılsamasını yaratmak istemişlerdir. Emperyalist galip devletler yani itilaf devletleri iddiatçıları Ermeni katliamının failleri ve savaş suçlusu olarak cezalandırmak istiyorlardı. Bu ekibin kendisini korumak, milli hareketi örgütleyebilmek için İttihat ve Terakki ile ilişkisi yokmuş gibi görünen muvazaa örgütleri kurması gerekmişti. Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrıymış gibi bir komünist fırkası ve daha sonra bir serbest cumhuriyet fırkası SCF kurması da aynı muvazaa geleneğinin devam ettiğinin bir işaretidir. Demokrat Parti'nin kuruluşunda da aynı muvazaa geleneğinin izleri pekala görülebilir. Resmi tarih gerçek durumu tahrif ederek 1923 sonrası hesaplaşmada kazanan tarafın iddiatçı olmadığını ileri sürmüştür. Ders kitapları da dahil Cumhuriyet döneminde yazılan tüm tarih kitaplarında milli mücadelede iddiatçıların oynadığı başat rol göz ardı edilmiştir. Kuvvayi Milliye sanki iddiatçılardan başkasının eseriymiş gibi milli mücadeleyi örgütleyip yönetenler iddiatçılardan başkasıymış gibi sunulmuştur. Tarihin bu şekilde tahrif edilmesinin bir nedeni de yapılanların dar bir Kemalist önderlik tarafından gerçekleştirildiği, daha da ötede sadece Mustafa Kemal'in eseri olduğu düşüncesini kafalara sokmak içindi. Bu tür zihinsel ideolojik manipülasyonlarla yoktan var eden lider imajı yaratılmak istenmişti. Aksi halde gerek milli mücadele gerekse Mustafa Kemal'in kişiliği etrafında bir efsane yaratmak kolay olmazdı. Bir kere yaşanan olayların böylesi tahrif edilmiş bir versiyonu sunulup kabullendirilince veya hakim bilinç haline getirilince artık cumhuriyetin niteliğinin değerlendirilmesinden, Kemalistler tarafından yapılan inkılapların anlamına varıncaya kadar bir dizi gerçek dışı kabul bilimsel hakikatler olarak sunulabilirdi. Oysa gerçek bambaşkaydı. Birinci Dünya Savaşı arifesinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu özellikle Balkanlarda hızla toprak kaybetmekteydi. Osmanlı egemenlerinin özellikle Balkan-Makedonya kökenli unsurları arasından imparatorluğun birlik ve bütünlüğünü korumak kaygısıyla harekete geçenlerin çıkması bir tesadüf değildi. Bunların kendilerine ittihatçı yani birlikçi demeleri ve birliğin yolunu Tanzimat Jön Türk geleneğine uygun olarak terakkide yani ilerleme, batılılaşma bulmaları da tesadüf değildi. İttihat ve Terakki böyle doğmuştu. Ama dünya bir emperyalist paylaşım savaşına gebeydi. Bu savaşın taraflarının Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin niyet ve planları aynı değildi. Bir tarafın çıkarları İtilaf devletleri imparatorluğun parçalanmasını gerektiriyordu. Öteki taraf ise yani mihver devletleri imparatorluğun bütünlüğünü koruyarak kendileri için doğuya açılan bir köprü olmasını istiyordu. Almanya'nın başını çektiği ikinci taraf Osmanlı İmparatorluğu'nun iddialarının korunmasından yanaydı. İttihat ve Terakki'nin bu kampın yanında yer alması ve Terakki'yi batıya bağlanıp doğuya açılmak yani Turan biçiminde formüle etmesi de anlaşılır bir şeydir. Ne var ki savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun dahil olduğu taraf kaybetti. Kazanan tarafın imparatorluğu önceki planları Sykes-Picot anlaşması doğrultusunda parçalaması gündeme geldi. O noktaya kadar birlik ve beraberlik içinde olan iddiatçılar arasındaki ihtilaflar bu aşamadan itibaren baş gösterdi. Ordunun dağıtılması çoğu asker olan iddiatçıların tümü için ortak bir kaygıydı. Ama çözüm arayışları tüm iddiatçıların ortak bir çizgide buluşmasına varmadı. Enver Talat Cemal Paşaların başı çektiği kesim Almanya ile bağlantılarını koruyarak doğuya doğru bir açılma siyasetini sürdürdüler. Gerek Ermeni katliamı gerekse de bir bütün olarak savaşın birinci derecede sorumluluğunu taşımaları nedeniyle de başka seçenekleri de yoktu. Nitekim Enver Paşa Orta Asya'da Talat Paşa ise Almanya'da siyaseti noktaladılar. İttihatçıların Kemalist kesimi ise savaş sonrası gerçekliği kabullenerek tutumlarını değiştirenleri kapsıyordu. Kuvvayi Milliyeci İttihatçılar İmparatorluğun Birliği yani İttihat hedefinin Sevr Anlaşması ile çizilen ve Mebusan Meclis tarafından Misak-ı Milli yani Milli Amd olarak tescil edilen topraklarla sınırlı görüyordu. Yani küçülen imparatorluktan arta kalana razı olup galip devletlerle yakınlaşma gereğini benimseyenleri kapsamaktaydı. Bu ise İngiltere ve Fransa'nın kabul edip dayattığı çerçeveydi. Terakki konusuna gelince bunların tanzimatçılardan da öteki iddiatçılardan da farklı bir tutumları yoktu. Demek ki iddiatçılar arasında gündeme gelen çatışmanın asıl kaynağı savaş sonrası gerçekliğin kabul edilmesini ifade eden Misak-ı Milli tutumlu savaş öncesindeki tutumu Turan sürdürme arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan Kuvvayi Milliyeci iddiatçılar gerçekçi olarak kabul edilebilir ama gerçekçiliği devrimcilik ve ilericilikle karıştırmak için onların gözlüğünü taşımak gerekir. İttihat ve Terakki içinden çıkan ve ayrı hedefler çerçevesine şekillenen klikler bunlardır. Bunlardan İngiliz ve Fransız emperyalistleriyle anlaşıp Misak-ı Milli sınırlarına çekilmeye razı olan klik bu çatışmada galip gelmiştir. Bu galibiyetin tescil edildiği dönüm noktası olarak gösterilen Lozan Anlaşması'nın Kuvvayi Milliyecilerin peşinen kabul ettiği Sevr Anlaşması'ndan esas itibariyle bir fark yoktur. İki antlaşma arasında sadece İtilaf devletlerinin payına düşenler bakımından bir fark vardır. Lozan Antlaşması, Kuvvayi Milliyecilerle anlaşan İngiltere Fransa'nın manevraları sayesinde ve nispeten kendi pasif tutumu nedeniyle ABD'nin geçici olarak 1956 Süveyş krizine kadar Orta Doğu'dan uzak kalmasıyla sonuçlanmıştır. Musul Kerkük'ten Misak-ı Milli sınırları içinde olup da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan yegane bölge vazgeçen Kuvvayi Milliyecilerin bu manevralardan kazancı ise Sevr Anlaşması'na göre ABD himayesine kurulması olası olan özerk bir Ermenistan ve özerk bir Kürdistan oluşumunu önlemiş olmalarıdır. 1923 sonrasında aynı iddiatçı kökten gelenler arasındaki çatışma ve çekişmelerin mahiyeti ise bambaşkadır. Bu durumda söz konusu olan galip gelen klik içerisindeki bir mevki ve iktidar kavgasıydı. Bu kavgayı da başlangıçtan itibaren en silik ve geçmişten gelen sorunu olmadığı için diğerleri tarafından öne sürülen Mustafa Kemal'in Bonapartist kliği kazanmıştır. Bu galibiyetin ardından yazılan resmi tarih, milli mücadele döneminin bu yönlerini gizleyerek ve tahrif ederek Kemalist kliğin ihtiyaçları doğrultusuna yeniden imal etmiştir. Dolayısıyla söz konusu dönemin tarihi ısmarlama üzerine üretilmiş bir tarihtir. Mustafa Kemal nutukta 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktım diyor. Bununla milli mücadelenin Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihinde başladığını ima ediyor. Oysa Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce başkaları başka yerlere çoktan çıkmış bulunuyordu. İddiatçılar daha Mondros mütarekesi yapılmadan milli bir direnişi örgütlemek için harekete geçmişlerdi. Savaşın kaybedilmekte olduğunun anlaşıldığı günlerde teşkilat-ı mahsusa Anadolu'nun birçok yerine gizli silah depoları oluşturmuş durumdaydı ve hemen arkasından da örgütsel faaliyetlere girişmiştir. İşte Müdafaa-i Hukuk adı altındaki dernekleşme hareketi bu örgütlenme çabalarının ürünüydü. Kaldı ki bu dernekler de iddiatçılar tarafından daha önce kurulmuş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin bir devamı gibidir. Aynı şekilde Kuvva-i Milliye denilen savaş örgütü de onların damgasını taşıyordu. Dipnot, bakınız Fuat Balkan, ilk Türk komitacısı Fuat Balkan'ın hatıraları, yakın tarihimiz cilt 2 ve Tevfik Bıyıkoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Ankara 1987. İttihatçıları böyle hızlı bir örgütlenmeye iten nedenlerin başında Anadolu'daki halkların Wilson prensipleri doğrultusunda yeniden bilinçlendirileceği, bölgeye yeni bir statü kazandırılacağı beklentisiydi. Söz konusu prensipler nerede kim çoğunluksa çoğunluğun kendi kaderini tayin etmesi, dolayısıyla bağımsız bir konuma gelmesini öngörüyordu. Öyleyse Anadolu'da Türk çoğunluğun yaşadığı kanıtlanabilirse parçalanma önlenebilir ve devlet kurtarılabilirdi. İşte birbirinin peşi sıra neredeyse eş zamanlı olarak kurulan Müdafaa-i Hukuk dernekleri öncelikle bu amacı gerçekleştirmek üzere iddiatçılar tarafından oluşturulup harekete geçirilmiştir. Aslında bu örgütler 28 Şubat 1997 sonrasında darbeyi destekleyip meşrulaştırmak üzere harekete geçirilen sivil toplum örgütlerinden daha az sivildiler. 7 Kasım 1918'de Trakya ve Paşa Eli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi bizzat Talat Paşa tarafından kurdurulmuştur. Dönemin sadrazamı olan Ferit Paşa söz konusu derneğe para yardımı yapmıştır. Dipnot Fuat Balkan adı geçen eser. Aynı şekilde Kasım ayı sonunda kurulan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti de merkezi İstanbul'da olmak üzere hükümet destekli olarak kurulmuştur. Bu derneğin kurulmasının asıl nedeni bazı doğu illerinin Ermenilere verileceği şeklindeki duyumlardır. Söz konusu cemiyet 6 Mart 1919'da Erzurum'da şube açmıştır. İzmir'de de 1 Aralık 1918'de İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti kuruldu. Aynı şekilde 12 Şubat 1919'da da Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştur. Bu arada Alaşehir, Nazilli ve Balıkesir'de Hareketi Milliye ve Reddi İlhak Cemiyetleri kurulacaktır. Bunları Anadolu'nun birçok yerinde benzer derneklerin kurulması izleyecektir. Burada bu hızlı cemiyetleşme ile ilgili iki şey söylemek uygun düşüyor. Birincisi bu derneklerin gerisinde iddiatçı kadrolar vardı. İkincisi bu derneklerin örgütleyicileriyle İttihat ve Terakki'nin yerel örgütleri arasında bir özdeşlik vardı. Bu iddiatçı cemiyetler daha sonra kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın daha sonra CHP nüvesini oluşturmuşlardır. Anadolu'daki milli hareketi örgütleyen başka başka oluşumlarda iddiatçıların eseriydi ve bunların çoğu eski örgütlerin isim değişikliğine uğramış versiyonlarıydı. Örneğin teşkilat-ı mahsusanın adı Umumi İslam Alemi İhtilal Komitesi olarak değiştirilmiştir. Ünlü Karakol örgütü de aslında İttihat ve Terakki'nin yeni bir isim altında devamından başka bir şey değildi. Fakat örgütün vatanı kurtarmak dışında önce kendi adamlarını kurtarması gerekiyordu. Zira İtilaf devletleri, daha çok İngilizler, Ermeni katliamı yapmış iddiatçıların peşine düşmüştü. Başka bir ifadeyle İttihat ve Terakki kendini ve eylemlerini gizlice sürdürmek için böyle bir örgüt kurma yoluna gidiyordu. Nitekim Ermeni katliamında önemli rol alanlardan biri olan Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, milli mücadele dönemiyle ilgili olarak Erzurum'da işleri idare edenlerin başında Aydın ve Ege'de de halkı teşkilatlandıranların önünde iddiatçılar vardı. Yalnız dış devletlere karşı hareketin bir iddiatçı hareketi olduğunu gizlemek gerekiyordu diyecektir. Dipnot, Halil Paşa İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet'e bitmeyen savaş, sayfa 262'den aktaran Taner Akçam adı geçen eser sayfa 474. Tarık Zafer Tuna'ya Karakol örgütünden söz ettiği Türkiye'de siyasi partiler başlığını taşıyan eserinde Karakol'un tüzük ve programına da değiniyor. Amaç maddesine şöyle deniyor. Vahdet-i Milliye ve Mülkiye-i Hürriyet ve Hukuku Tabiye'yi teşebbüsat-ı meşru-i sakitane ile temine matuf ve maksur olup şu kadar ki her hürriyeti boğan, her hakkı ezen ve yalnız kuvvet ve menfaat önünde secde eden müstebitlere karşı indelistirar silahı ihtilale sarılacak ve kırılmaz bir azim ile yumruğunu sallayacak, hür olacak fakat esir ve zelil yaşamayacaktır. Karakol bu maksadı mukaddesin elde edilmesi uğruna dökülecek kanlar, sönecek ocakların maddi ve manevi mesuliyeti azimesinin, kendilerini Kudretullah fevkiinde nizam-ı cihan addeden mütecaviz zebun keşlere ait olduğunu ilan eyler. Dipnot Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler 3 İstanbul 1986 sayfa 523. ister hukuku koruma derneklerinin, isterse Kuvvayi Milliye birliklerinin olsun, arkasında İttihatçı Karakol Örgütü bulunuyordu. Aslında birçok tanıklık Mustafa Kemal'in milli hareketin başına geçmesinin de söz konusu örgütün onu ikna etmesiyle mümkün olduğunu doğruluyor. Bu nedenle olayların seyri Mustafa Kemal'in nutukta anlattığından farklı bir rota izlemişti. Gerçek durum ısmarlama üzerine üretilen resmi tarihin anlattığından oldukça farklıydı. 19 Mayıs efsanesinin Mustafa Kemal'in kişiliği etrafında bir kült yaratma tercihi yapıldıktan sonra imal edildiği anlaşılıyor. Zira Mustafa Kemal'in sağlığı 1938 Mart ayından itibaren hızla kötüleşmekteydi. Aslında Mustafa Kemal'i yüceltmenin yolu onun yaptıklarının önemini büyütmekten geçiyordu. Onun sahneyi terk etmesiyle iktidarın yükseklerinde yeni bir mücadele cereyan edecekti. Bu yüzden 19 Mayıs'ın o dönemde hatırlanması bir tesadüf değildi. Zaten 19 Mayıs'ın milli bayram ilan edilmesi de 20 Haziran 1938'e rastlıyor. Mustafa Kemal'i putlaştırmak için başka şeyleri mitleştirmeleri, efsaneleştirmeleri, hurafeler üretip tahrifatlar yapmaları gerekiyordu. Elbette daha önce başka yerde yazdığımız gibi asıl amaç Mustafa Kemal değil, yönetici egemen kliğin sınıfsal çıkarlarının kutsanıp güvence altına alınmasıydı. Dipnot Fikret Başkaya, Paradigma'nın İflası, Doz Yayınları. Savaşın sonunda İttihat ve Terakki'nin halk gözündeki itibarı iyice dibe vurmuş bulunuyordu. İttihatçılar halkı o kadar bezdirmişlerdi ki insanlar da bundan daha kötüsü olamaz bilinci yerleşmişti. Artık halkın gözünde başka düşmanlardan farklı olmayan bir düşmandılar. Fakat hepsi bu kadar da değildi. Onlar gizli bir örgüt olarak karakol adı altında yola devam etmek isterken emperyalistler de peşlerine düşmüş bulunuyordu. Böylesi koşullarda açıkça iddiatçı kimlikle ortaya çıkmak uygun olmazdı. O zaman milli harekette iddiatçıların dahlinin olmadığı izlenimini yaratacak bir manipülasyona ihtiyaç vardı. İşte kişisel çıkar çatışmaları yüzünden iddiatçı kadroyla, hiç değilse onun üst düzey yöneticileriyle, Enver, Talat, Cemal ve benzerleri, arası epey zamandır soğuk olan Mustafa Kemal'in yıldızı böylesi koşullarda parlayacak, milli hareketin başına geçmesi için ikna edilecekti. Verili koşullarda Mustafa Kemal İngilizlerin kullandığı bir deyimle "the right man in the right place" idi. İkna olması için ileri sürdüğü koşul karakolun kendi denetim altında faaliyet göstermesiydi. Bu yüzden iddiatçıların pazarlık gücünün zayıf oluşu milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal ile karakolcu iddiatçılar arasında kayda değer bir çatışma yaşanmayacaktır. Kendisi de bir iddiatçı olan Mustafa Kemal'in muhalif iddiatçı temizliğine girişebilmesi için iktidarını sağlamlaştırması gerekecektir. Şeyh Said isyanıyla İzmir suikast teşebbüsünü bahane ederek milli mücadelede önemli rol oynayan yüksek karizma sahibi önderler tasfiye edilecek, böylece halen muhalefet saflarında olanlarla ileride muhalefet yapma potansiyeli olanlar siyaset sahnesinden silinecektir. Ancak ondan sonra yaklaşık çeyrek yüzyıl sürecek olan Mustafa Kemal liderliğindeki ikinci iddiatçı iktidar dönemi başlayabilecekti. Aslında milli mücadele yıllarında karakol İstanbul hükümeti katındaki etkinliğini büyük ölçüde koruyabildi. Örgüt her koşulda devlet imkanlarını kullanabilir durumdaydı. Mustafa Kemal'in hareketin başına geçirilmesi için önce onun bir iddiatçı olmadığı izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Mustafa Kemal karakol örgütüne Enver Paşa'nın denetiminde olduğu için kuşkuyla bakmaktadır. Bu nedenle kendisine yapılan teklifi açıktan evet demez. Fakat buna rağmen karakoldan kendisinin iddiatçı olmadığı yolunda hükümet çevrelerinde propagandasının yapılmasını ve dönemin Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın ikna edilmesini ister. Ayrıca Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa onun aracılığı ile de Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi karakol cemiyetince ikna edilirler. Bu ön kulisler Mustafa Kemal'in Anadolu'ya yollanmasının ön koşullarını oluşturmuştur.